Ayrım 8, Ho Chi Minh, Bir Ulusal Kurtuluşçunun Portresi, Reinhold Neumann Hoditz. Sayfa 70. Kominternschik. Daha 1923'te Nguyen Ai Quoc Moskova'da özel biçimde onurlandırıldı. Sonradan Stalin'in kurbanlarından olan ünlü yazar Osip E. Mandelstam, Vietnamlı devrimciyi ziyaret etti. Yazar, uluslararası komünist savaşçı ve halkı hakkında tutulan gazete Ogonyak'ta yayınlanan bir deneme yazdı. 23 Aralık 1923 tarihli Ogonyuk. Osip E. Mandelstam, doğum tarihi 1891. Büyük olasılıkla 30'lu yılların sonunda bir Sibirya kampında öldü. Başlık bir Kominternschik ki ziyaretti ve Kominternschik bu bir onurlandırma sözcüğüydü. Bir Komintern taraftarı deyim böyle çevrilebilir. Bunun da ötesinde komünist enternasyoneli savunan, kendini tümüyle ona adamış bir adam demektir. Durum aynen böyleydi. Nguyen Ai Quoc Çin görevi ansızın sona erdirilince enternasyonelin hemen hemen tüm dünyaya yayılmış örgütü içinde kaldı. Buna ek olarak şimdi Asya'daki karışıklıkların zorlu alanında öylesine çok deneyim kazanmıştı ki dünya komünizminin merkezine dönüşünden sonra Komintern yöneticilerinin önde gelen danışmanı oldu. Fischer adı geçen eser. Kendisi ve çok kişisel duygularından yabancılara söz etmeyen, bakınız sayfa 18, ve resmi komünist değerlendirmede görüntüsü başka nasıl olabilirdi ki? Yalnız kahramanca çizgiler taşıyan o yılların insan Ho Chi Minh'ini şimdi kafamızda nasıl canlandırabiliriz ki? Sözü bir kez daha, ne yazık ki konuşmaya gönüllü olan yetkili tek batılı tanık Ruth Fischer'e bırakalım. Ruth Fischer, Kominternschik'in Moskova'daki ilk dönemi hakkında bilgi vermişti. İlk geldiğimde bize oldukça yetersiz görünmüştü. Örneğin diğer Asyalı devrimci Hintli Roy'da gördüğümüz coşku ve gösterişe sahip değildi. Ancak herkesin saygısını kazandı ve hepimiz ondan hoşlanıyorduk. Tüm bu adamlara, bu eski devrimcilere, bu güç beğenir aydınlara iyiliği ve sadeliğiyle renk kattı ve bu da hepsinin ona bağlanmasına yol açtı. O göründüğünden daha akıllı olan aramızdaki iyi adamdı ve işte bu hakkıyla kazanılmış isim onu iç çatışmalara karıştırılmaktan kurtarıyordu. Bunun dışında düşünce biçimi öğretiyle ilgili konuşmalardan çok eyleme ve düşüncelerin gerçekleştirilmesine yönelikti. O her zaman devrimci hareket içinde bir görgücü olarak kaldı. Ancak bu nedenle yoldaşlarının gözündeki değeri düşmedi ve saygınlığı çok büyüktü. Şurası kesin ki o dönemin bazı tanınmış Asyalı devrimcilerinkinden çok daha büyük, çok daha önemli bir rol oynuyordu. Çünkü Mao çok daha geç ortaya çıktı. Ruth Fischer'in Jean Lecoutre ile sohbeti. Lecoutre adı geçen eser sayfa 47. Ruth Fischer, Nguyen'in parti içi çatışmalara, özellikle Stalinizm çevresindeki tartışmalara karışmadığını defalarca vurgulamıştır. Bu nedenle Nguyen Ai Quoc bir Stalinist, Sovyet Partisi'nin genel sekreterinin yöntemlerinin bir yandaşı mıydı? Elbette ki değildi. Bu arada o zamanlar 20'li yılların sonunda hala Sovyet Komünist Partisi'nin doğru çizgisi yani genel sekreterin çizgisi için savaşın verildiğinin açıklanması zorunludur. Karşıtlarına karşı terör henüz başlamamıştı. Ve sonra 30'lu yılların ortalarında terör patladığında Vietnamlı'nın önde gelen danışmanları olduğu Komintern delegeleri Zinoviev, Radek, Buharin ve pek çok diğerleri ortadan kaldırıldığında ya da iz bırakmadan kaybolduklarında Nguyen Ai Quoc sustu ve ona bir şey olmadı. Çin döneminden yoldaşlarının bir Borodin'in ya da bir Mareşal Blücher'in yasını tutup tutmadığı hiçbir zaman öğrenilemedi. Tutumuna oportunizm denilebilir. Ama bu tutum kişisel çıkarı uğruna bir uyum değildi. Asyalı Kominternschik, Sovyetlerin kendi aralarındaki sorunlarla ilgilenmiyordu. Onun kendi sorunları vardı. Bir Mao Zedong da Stalin'in terörüne kayıtsız kalmıştı. Ho Chi Minh tekrar tekrar özellikle bu konuyla ilgili olarak bir görgücü ve pragmacı diye nitelendirilmişti. Pragmacılığın onun geniş anlamda Çin kültür çevresinin insanına özgü olduğu eklenmeksizin. Tüm bunlara başka bir şey daha eklenmektedir. Nguyen Ai Quoc'un işine gelmesi gereken komünist etkinliklerin ağırlığının Asya'ya kaydırılması, özellikle burada motifleri bir kenara bırakırsak, sıklıkla yarı Asyalı denilen Stalin'in girişimlerine dayanmaktaydı. Sömürge sorununun onun tarafından vurgulanması daha 1924'te 5. Komintern Kongresi'nde başlamıştı. Bu sonra 6. Enternasyonel Kongresi'nde 17 Temmuz 1 Eylül 1928 daha açık biçimde ortaya çıkmıştı. Burada sömürge karşıtı devrime yeşil ışık yakılmıştı. Elbette ki bu bakımdan ve yalnızca bu alanda bir Ho Chi Minh-Stalin işbirliğinden söz edilebilir. Ama bunun dışında sömürge yörelerindeki devrim uzmanı Nguyen, kendi tümüyle kişisel Leninizm vahasına çekiliyor, onun da başına üşüşmüş olması gereken kuşkularda hep bu örneğe, daha ölümünden birkaç ay önce vasiyetnamesinde saygıdeğer olarak nitelendirdiği Lenin'e sarılıyordu. Nguyen Ai Quoc büyük olasılıkla 6. Komintern Kongresi'ne katılmamıştır. 1927 ve 1928'de izi belirsizdir. Şimdi Kominternçik gerçekten yer altına geçmiştir ve merkezin bu yolda ona verdiği görevleri bilmemekteyiz. Nguyen Batı Avrupa'da ortaya çıktı. 1928 başında Brüksel'de savaşa karşı bir kongreye katıldı ve yeniden Fransa'daydı. Ancak Vietnamlı'nın artık dikkatli olması gerekiyordu. Fransız gizli servisinin o dönemde Nguyen'in Wuong olduğunu bildiği kesin görünmektedir. İsviçre ve İtalya'ya gitti. Bir ara Almanya'daydı. Görevlerinin zaman sırası bugüne kadar açıklığa kavuşmamıştır. Demokratik Almanya'daki birçok gazete ayrıntılara girmeksizin Nguyen'in Berlin'de kalışından söz etmiştir. Bu haberlerin yazarları kendileriyle konuşma sırasında Neukölln bölgesinde kaldığı günleri zevkle hatırlayan devlet başkanı Ho Chi Minh'in açıklamalarına dayanırlar. Belki o da büyük örneği Lenin'in 30 yıl önce yaptığı gibi Berlin kütüphanelerinin hazinelerine gömülmüştür. Ancak ayrıntılar bilinmemektedir çünkü bildiğimiz gibi devlet başkanı küçük sırlarını kendine saklamaktan hoşlanırdı. Yolculuk yapmanın Nguyen için güç bir yanı yoktu. Ho Chi Minh'i tanıyan Vietnamlılar, yazarlar sohbet sırasında onun zaman zaman ve Fransa'daki ilk yıllarında da bir tür hobi olarak sürdürdüğü turizme düşkünlüğünü vurgulamışlardır. Şimdi gerçekleştirdiği politik turizmde bildiği dillerin ayrıca yararı dokunuyordu. İki dil konuşarak yetiştiğinden başlıca Çin lehçelerini biliyordu. Çok iyi Fransızca, biraz Rusça ve İngilizce konuşuyor ve Almancayı biraz anlıyordu. Yani Asya dili olmayan üç dilde sohbet edebiliyordu. 1928 sonbaharında büyük sahne bir kez daha değişir. Nguyen Ai Quoc gemiyle herhalde İtalya'dan Güneydoğu Asya'ya doğru yola çıktı. Komintern delegeleri her türlü kurye ve ajan, o zamanlar Batı Avrupa'dan Asya'ya gitmek istediklerinde çoğunlukla deniz yolundan yararlanırlardı. Artık komünistleri kovalamaya başlayan Chiang Kai-shek yüz çevirdiğinden beri Çin üzerinden yolculuk çok tehlikeli olmuştu. Hedef birkaç milyon Vietnamlı'nın yaşadığı bugünkü Tayland Siam'dı. Kominternçik onlarla ilgileniyordu. Vietnamlılar o zaman da Kuzeydoğu'da kabaca Menam ile Mekong arasında yaşıyorlardı. Çiftçi ve esnaftılar. Aralarında komşu Çin Hindi'nden mülteciler vardı. Bazıları Fransızlara karşı etkin biçimde ayaklanmış ve Phan Dinh Phuong ya da Hoang Hoa Tham yönetiminde savaşmışlardı. Nguyen Ai Quoc'un görevi bu Vietnamlıları devrim davasına bağlamak, ulusçular arasına komünizm parolalarını da yaymaktı. Bugün olduğu gibi o zaman da Budizm özellikle Siam'da canlı bir güç, herkesin katıldığı ulusal bir dindi. En azından zaman zaman rahip olarak hizmet etmek inançlı bir Budistin görevleri arasındadır ve bugün olduğu gibi o dönemde de kusursuzluğun öğrencileri tüm gereksinimleri halk tarafından karşılanarak ülkeyi dolaşırlardı. Nguyen Ai Quoc bu ideal koşullardan yararlandı. O ve ülküdaşları turuncu cübbeler giyerek ve saçlarını kazıtarak köyleri dolaşıyor, bağlantılar kuruyor, devrimci parolaları yayıyor ve özellikle Siam'daki Vietnamlılar için basılmış olan, ancak yakın sınırdan Çin Hindi'ne de gizlice sokulan halk gazetesi Tanai, bu dostluk ya da bunun ötesinde kan kardeşliği demektir, dağıtıyorlardı. İnsan Budizmin tarihiyle ve özellikle son zamanlardaki etkileriyle uğraşmışsa devrimcinin gidip de rahip cübbesinin ardına gizlenmesinde hiçbir olağanüstülük bulmayacaktır. Çünkü Budizm tüm Güneydoğu Asya'da aynı zamanda çok büyük politik güçtür. Bakınız Reinhold Norman Hoditz, China's Heimliche Fronten, Çin'in gizli cepheleri. Hamburg 1966 sayfa 104 ve devamı. Daha 19. yüzyılda örgütlü rahiplik Sangha Ceylan ve Burma'da İngiliz sömürgeleri yönetimine karşı direniş isteğinin destekçisiydi. Büyük sular, Budist rahipler hem ulusçu hem de devrimciydiler. Bilindiği gibi aynı durum tapınaklarda pek de seyrek olmayarak kuzeyden seslerin dinlendiği ve Budist rahiplerin politik protesto amacıyla kendilerini diri diri yaktıkları Vietnam'ın güneyi içinde bugüne kadar geçerlidir. Nguyen Ai Quoc babasının bilgin olarak bağlı bulunduğu Konfüçyüsçülüğün etki alanında büyümüştür. Ancak Budizm öğretileri de Nguyen'e hiçbir biçimde yabancı değildi. Komünist olarak onlarla çekişiyor muydu? Yanıt Budist bir toplulukla komünist bir topluluk arasındaki karşıtlık kesinlikle açık değildir olmalıdır. Aslında Budizm ve komünizm birbirlerinin karşıtı değildir. Bakınız Ernst Benz, Buddhas Wiederkehr und die Zukunft Asiens, Buda'nın dönüşü ve Asya'nın geleceği, Münih 1963 sayfa 255 ve devamı. Pragmacı Nguyen kendine uygun olanı seçebilirdi ancak Tao Çin, Moskova'dan gelen adamın Siam'da kendisine taktığı isimle saygıdeğer Çin amca, halkı bilgisizlik içinde bırakmak için dini ve kültürü kullanan kapitalist ve emperyalistlere saldırırken Budizm'e değinmekten kaçınıyordu. Vague der Revolution, Devrimin Yolu, Vietnam Kurye'de, bakınız yukarıya. Bir yıldan daha az süren Siam ara döneminin pratik sonuçları hakkında hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Sanırız pek de verimli olmamışlardır. Nguyen'in katkısıyla bir Vietnam karşılıklı yardım birliği kurulmuştu. Ancak Surete'nin kolu Mekong sınırının ötesine uzanıyordu ve Nguyen sık sık bir pagodaya sığınmak zorunda kalıyordu. Ancak Siam yönetiminin Fransızlarla işbirliği yapmasından daha önemli olan Siam'daki Vietnamlı kitlesinin o zamanlar pasif davranmasıydı. Bugün Tayland'ın kuzeydoğusunda durumun kökten değiştiğini belirtmezsek tablo tamamlanmış olmaz. İki Çin-Hindi savaşı ülkeye yeni mülteciler getirmiştir. Ve ortalık kızıştıkça Tayland'daki Vietnamlılar arasında bir zamanlar orada rahip kılığında kardeşlik ve devrim öğütleyen Ho Chi Minh'e sempati arttı. O dönemde Doğu Asya'da komünistler için durum genel olarak kötüydü. 1927 yıkımı, Kanton Komünist Partisi'nin dağıtılması öncelikle Komintern çalışmasını felce uğratmıştı ve Tihan Nguyen ağır bir sarsıntı geçirdi. Fransız ve İngiliz sömürgelerinde sömürge polisi Komintern ajanlarını ve komünistleri gittikçe daha sık yakalarken ve Çin'de durum hemen hemen ümitsizken ve Siam gibi ülkelerde bile pek iç açıcı değilken Tihan Nguyen'in en radikal yandaşları bu hareketin gerçek bir komünist partisine dönüştürülmesini istiyorlardı. Ancak azınlıkta kaldılar. Sonuç parçalanmaydı. Kendisini komünist olarak tanımlayan üç örgüt oluştu. Bunun da ötesinde Nguyen Ai Quoc'un devrim yolunda yakındığı bölgecilik şimdi devrimciler arasında yayılmıştı. Haziran 1929'da Nguyen'in 4 yıl önce Kanton'da kurduğu Vietnam Devrimci Gençlik Birliği parçalanmıştı. Öncülüğü Kuzey'in Tihan Nguyen temsilcileri yaptı. Daha 1929 Mart'ında Hanoi'de Çin Hindi'nin ilk komünist hücresini kurmuşlardı. Mayıs'ta Macao'daki Tihan Nguyen Kongresi'nde bir KP kurma isteklerini kabul ettiremeyince bağımsız hareket ettiler ve 17 Haziran 1929'da Çin Hindi Komünist Partisi'ni Dongduong Jongsan Dang kurdular. Etki alanları Tongking ve Kuzey Annam'dı. Bunu Ekim'de Annam Komünist Partisi, Annam Kong Sang Dang ve sonra Koki China'da Çin Hindi Komünistleri Birliği Dong Duong Jong San Lien Doan izledi. Bu üçe bölünme sömürge yönetiminin modeline uygun düşüyordu. Bir Fransız genel valinin denetiminde olan Çin Hindi Birliği şu bölümlerden oluşuyordu. Tongking, Annam, Koki China, Laos ve Kampuçya. Doğu Asya komünistleri arasında egemen olan tüm keşmekeşe ve güvensizliğe karşılık Moskova'daki Komintern merkezinin Çin Hindi'ndeki rekabete son vermek için böylesine çabuk ve kesin davranması şaşırtıcıdır. Haberler geldiğinde merkez hemen Doğu Emekçileri Üniversitesi'nde okuyan yoldaş Tran Puhu'ya yollandı. Görevi Paris üzerinden dönüş yolculuğuna başlamak ve Siam'da Nguyen Ai Quoc'la bağlantı kurmaktı. Yanında Enternasyonel'in Vietnam'daki komünist fraksiyonlara en kısa zamanda birleşmeleri için bir mesajı vardı. Gerçekten de hızlı davranmak gerekiyordu. Fransız polisi kavgalardan yararlanıyordu ve rakip yoldaşlardan bazıları gammazlıktan korkmuyordu. Kuzeydeki Haiphong ve Nam Dinh kentlerinde, Saigon'da ve güneyin kauçuk plantasyonlarında grevler başlamıştı. Ancak halkın devrimci eğilimli kesimi lidersizdi. Buna ek olarak 1928'de sosyalistlere yakın olan ve Vietnamlı yurtseverlerin ümit bağladığı genel vali Alexander Varan değiştirildi. Reformlarının bir bölümü hükümsüz kılındı. Oysa Nguyen Ai Quoc ancak 1930'da yeniden ortaya çıktı. Bu kez Hong Kong'da. Direkt Bangkok'tan mı geliyordu yoksa bu arada bir kez daha Çin topraklarında mıydı? En yakın yoldaşları bile bunu bilmiyorlardı. Her ne olursa olsun Nguyen Enternasyonel'in kesin direktiflerini getirmişti. Burada tek bir komünist partinin olmamasının Çin Hindi'nde devrimin geleceği için büyük bir tehlike demek olduğu belirtiliyordu. Çin Hindi'nin tüm komünistleri için bugün en önemli ve ivedi görev emekçi sınıfının devrimci partisini yani komünist bir kitle partisi kurmaktır. Bu tek cepheli bir parti ve Çin Hindi'ndeki tek komünist parti olmalıdır. Le Président adı geçen eser sayfa 57. Vietnamlı yoldaşlar merkezin isteğine uydular. 3 komünist örgütün birleşme kongresi 3 Şubat 1930'da İngiliz Kraliyet Kolonisi Hong Kong'da Kowloon'da yapıldı. Kongreye komünist kaynakların belirttiğine göre Nguyen Ai Quoc başkanlık etti. Ancak yeni partinin birinci genel sekreteri Moskova'dan mesaj getiren Tran Phu oldu. Partinin ismi aynı yılın Ekim'ine kadar Vietnam Komünist Partisi'ydi. Vietnam Jong Sang Dang ve bundan sonra yerel koşullara yani partinin yetki alanına bakınız dipnot 100 daha uygun düşen Çin Hindi Komünist Partisi Dong Duong Sang Dang oldu. Vietnamlı devrimcilerin ağır sonuçlar taşıyan adımlarının hazırlık görüşmelerini yapmak için toplandıkları koşulların gülünç yanları da yok değildi. Şöyle ki devrimciler Çin kenti Kowloon'un insan kitleleri arasında tümüyle baş başa ve fark edilmeden görüşebilmek için bir stadın üst ucuz tribünlerinde buluşuyorlardı. Sonucu Nguyen Ai Quoc formüle etmiş ve 18 Şubat 1930'da yayınlanmıştır. Bu ülkesinin Komünist Partisi'nin kuruluş bildirisidir. Şu hitapla başlar. İşçiler, çiftçiler, askerler, gençlik ve öğrenciler, ezilmiş ve sömürülmüş yurttaşlar, kız kardeşler ve erkek kardeşler, yoldaşlar. Bildiri sade halkın duygularına bir sesleniştir. Kuramsal tumturaklı sözler bugün diyebileceğimiz gibi parti Çincesi yerine aşağıdaki gibi yalın anlaşılabilir cümleler içermektedir. Emperyalist çatışmalar 1914-1918 Dünya Savaşı'nın nedeniydi. Bu korkunç katliamdan sonra dünya iki kampa ayrıldı. İkinci Dünya Savaşı başlayacaktır. O zaman Fransız emperyalistler halkımızı çok daha korkunç bir katliama sürükleyeceklerdir. Komünist Parti kurulmuştur. Bu çalışan sınıfın partisidir. Parti devrimi yönetmede ve böylece tüm ezilmiş ve sömürülmüş insanlar için savaşmada emekçi sınıfa yardım edecektir. Çağrı gerçekleştirilmesi gereken 10 istemle bitmektedir. Ve burada söz yine uygulamacınındır. Çünkü 10 maddeden 7'si kadınıyla erkeğiyle direkt halkı ilgilendirmektedir. Emperyalistlere ait banka ve diğer kuruluşlara el konulması, tüm plantasyonlara el konulması ve bunların yoksul çiftçilere dağıtılması, 8 saatlik iş günü, zorunlu borçlandırma ve nüfus başına alınan verginin, ayrıca yoksullara yönelik haksız vergilerin kaldırılması, halk kitlelerine tüm özgürlükler, genel eğitim, kadın ve erkek eşitliği. Kuruluş bildirgesinin metni Works 2'de sayfa 145 ve devamı. Yurtsever ve kominternççi Nguyen şimdi üstelik ilk kez resmi bir belgede Çin Hindi için tam bağımsızlık isterken bu noktaya kadar uzun bir yol kat etmiş oluyordu.